Kadıköy Vapuru'nun bu bölümünü 9'da 9'da açıyoruz. Mehmet Ayhan ilk bölümlerimizde bu sezon 3'te 3 ile başlarız demişti ama kazanmaya doymuyoruz. Milli araya gidene kadar Avrupa'da ve Türkiye'de bütün maçları kazandık. Arada Başakşehir ertelendi. O ertelenmese büyük ihtimalle onu da kazanacaktık. Çünkü Başakşehir'in şu ana kadar bir puanı ya da golü yok. Hoş geldin Mehmet.
Hoş bulduk, merhabalar.
Yine yerinde tahminlerinde göz doldurdum. Bilmiyorum kupon yapanlara buradan mesaj vermek istersen.
Biz evet Kadıköy Vapur olarak geçen senelerde de böyle doğru tahminlerimiz vardı ama bu sefer çok daha güven veren bir takımımız var. Bazı tahminleri yapmak daha kolay oluyor. Böyle bir kadro, böyle bir oyunla. Ama her şeye rağmen 9'da 9 zaten denecek hiçbir şey yok yani. Muhteşem bir başlangıç. Falsosuz, firesiz. Üstüne çalkantılı olacak ya, puan kaybetme ihtimalimiz olan maçları da 3 puanla geçerek bence hani geçmiş senelerdeki o şeyi biraz atmış olduk. Bence bu insanlara bir rahatlık, taraftara bir rahatlık getiriyordur. Kazanmak bir alışkanlıktır. Yani winner olmak, bir o ruhu kazanmak çok önemli. Zaten kadronun o tip oyunculardan kurulduğunu anlatmıştık önceki bölümlerde. Bir yerden sonra artık taraftara şu iyice oturmaya başlayacak. Yani ne olursa olsun bizim takım bu maçı alır. Ki işte Twente maçı mesela. Ki orada aslında biraz seyirci düştü. O maça geldiğimizde konuşuruz. Ama sonrasında 5-1'lik bir skor geldi. Geri düşmemize rağmen. Şu an her şey yolunda gözüküyor. Zaten maç maç konuşurken de gözümüze çarpan eksileri, defoları da dile getiririz.
Evet, ben önce bir bizi şu ana kadar dinleyenlere de bir selam göndererek başlamak istiyorum. Çünkü son 30 günde Apple Podcast'te futbol kategorisinde ilk 5'e girmeyi başardık birkaç kere. Spor kategorisinde ilk 20'deyiz orada. Dinlemelerimizin de evet, çoğu zaten Apple Podcast'ten geliyor. Bir de ülke kırılımına baktığımız zaman da evet, dinlemelerin yarısı Türkiye'den ama gurbette de bizi dinleyen çok var gördüğüm kadarıyla. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Fransa, Polonya, Avustralya, Kanada, Mısır, İrlanda, Danimarka, Azerbaycan diye gidiyor bizi dinleyenler. Hepsine buradan selamlarımızı yollayalım. Bütün Fenerbahçe sevdalılarına ve biz dinlemeye ve takip etmeye, beğenmeye devam etmelerini diliyoruz. Tabii ki hem Apple Podcast'te hem Spotify'da takip ederek ve yıldız vererek de bizi destekleyebilirsiniz. Şimdi maçlara geçersek, evet, en son Samsun deplasmanında bırakmıştık. O deplasmanda da evet ilk yarı hiç istediğimiz gibi geçmedi. Ama işte o dediğin sabır meselesi ve de kaliteli oyunculara güvenme meselesi. İlk maçına çıkmasına rağmen Fred'in de kalitesini gördük ve sonrasında da Cengiz Dzeko işbirliği, Roma günlerinden kalan bir işbirliğiyle güzel bir kafa golüyle öne geçtik orada 62. dakikada.
Samsun maçı, pardon, Sivas dedim. Samsun maçı hala bu yani tam ideal kadronun oturmadığı, kadro arayışlarının devam ettiği maçlardan bir tanesi. Atmosfer olarak güzel bir atmosfer vardı. Bence şu ana kadar Türkiye Ligi'nde oynadığımız deplasmanlarda biz seyirci baskısını iyi hissettiren takımlarla oynadığımızı düşünüyorum. Ama çok kötü bir saha vardı. Yani bunu Samsun Spor da aynı şeyi söylüyordu. İzleyen herkes veya yerinde izleyen herkes, seyirciler de aynı şeyi söylüyordu. Tabiri caizse patates tarlası gibi bir sahada oynandı. Böyle bir sahada oynamak tabii illaki Fenerbahçe gibi kalitesi daha yüksek, daha ayağa oynayan, pas yapan, teknik kapasitesi daha yüksek takımlar için çok büyük bir dezavantaj. Ki zaten sahanın o durumundan dolayı da işte Fred'in kaçırdığı bir %100 gol vardı o maçta. Bence orada sahanın etkisi muhakkak vardır. Sonrasında Cengiz ve Fred'in sakatlanmasının yine sahanın etkisi vardır. Ama orada sabırla dediğin gibi işlenerek bir Roma'daki günlerden esinti Cengiz Dzeko işbirliğiyle 1-0 öne geçtik. Sonrasında da oyun kontrolü bizde kaldı. 90 artı 8'de İrfan Can'ın asisti, Şimanski'nin golüyle de noktayı koymuş olduk. Bence güzel bir deplasman galibiyetiydi. Takıma ciddi de bir artı yazdı. Fred'in o maçtan itibaren bence takımı sahiplenmesi çok önemliydi. Çünkü kağıt üstünde biz çok büyük isimlerin transfer edildiğini gördük hem bize hem diğer takımlara. Ama bazen maalesef işler istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Fred ta Shakhtar Donetsk günlerinden beri çok üst düzey bir oyuncu. Son Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımında İlk 11 başlamış bir futbolcu. Geçen sene hakeza Manchester United'da 40 maça çıkmış bir oyuncu. Ama olmayabilirdi. Kimya uyuşmayabilir. Ya da atıyorum ilk maçlarda alışamayıp biraz süre gerekebilirdi alışması için. Fenerbahçe'nin herhalde bu seneki en büyük şansları diyeyim veya scouting başarısı diyeyim. Yönetimi buradan tebrik edeyim bu konuyla ilgili. Gerçekten aidiyet duygusu yüksek. Buraya gerçekten kazanmaya gelmiş. Ve takımı çok ciddi manada sahiplenen yabancı oyuncularımız var. Yani böyle bazen yüz ifadelerinden, sekanslarından bu, yani konuşacağımız dört maç içinde söylüyorum. Fred ilk maçtan itibaren öyle. Gol sevinçlerinde bakıyorsun, İsmail hata yaptığı zaman, şimdi bir sonraki maçta bahsedeceğiz, Twente maçında bir seyirciyi ayağa kaldırmasından, böyle acayip bir sahiplenme var. Dzeko Tadic ilk günden beri zaten bu formattalar. Onun dışında ya Osterwolde bile sanki hakikaten yıllardır Fenerbahçe'deymiş. Hatta böyle sanki Fenerbahçe altyapısından gelmiş de böyle buralara çok hakimmiş modunda. Bence çok büyük bir şans bu. O yüzden Samsun maçının akılda kalan şeylerinden bir tanesi de tamam bir Fred oldu dememizdi. Hem takımı sahiplenmiş hem de oyun olarak tam hakikaten nokta atışı transfer yapmış Fenerbahçe. Hem ihtiyacı olan, çok çok ihtiyacı olan bir bölgeye hem de çok çok kaliteli bir futbolcu olarak.
Dedim bile tabii orada güler yüzünü de gördük. Yani maç o daha ilk maç dediğin gibi o maçta bile böyle bir güler yüzle. Yani çünkü bazı oyuncular dediğin gibi o adapte olamadığında yüzüne yansıtır. Fred ama tam tersine sanki diğer oyuncuları ayağa kaldırmaya çalışan bir haldeydi o güler yüzüyle. Onun dışında da bu büyük ihtimalle birazcık da İsmail Kartal'ın da başarısı oyuncu yönetimi konusundaki başarısı olarak söyleyebiliriz bunu. Çünkü bu bahsedilen bir şeydi daha önceki zamanlarda. Hatta işte biliyorsun Pere'ye gittikten sonra geldiğinde o sırada bile bazı oyuncuları tekrar ayağa kaldırması. Yani biz Pere'ye oyuncu transferleri konusunda çok övdük ama oyuncu yönetimi konusunda problemleri olduğunu biliyoruz. İsmail Kartal da tam tersine oyuncuları birazcık daha ayağa kaldıran ve onları motive eden. Dzeko da Tadic de onların kendi verdikleri röportajlarda da şey görüyoruz. Neredeyse böyle bizim kadar o 10 senedir şampiyon olamamanın hasreti onları da kavurmuş gibi gözüküyor yaptıkları açıklamalara bakarsan. Yani o bir şekilde bu transfer görüşmelerinde oyunculara verilmiş. Büyük camia ve
Ya hem
10 senedir bu şampiyonluğa hasret.
ya o güzel anlatılmış bir. İkincisi dediğim gibi de yani adamların karakterleri de demek ki hani sporcu ahlakları hakikaten çok üst düzey. Formasını giydiği, bir şekilde para kazandığı yere bir anda bir aidiyet hissedip işte onun tarihini benimseyip, büyüklüğünü kabullenip bu 10 yıllık şampiyonluk hasretinin ne demek olduğunu gerçekten anlayıp sonuçta bunlar oynadıkları liglerde Fenerbahçe kalibresinde takımlarda oynadıkları için büyük ihtimal bu konuda empati yapmaları çok daha rahat oluyordur. İşte ne bileyim şey düşün yani Tadiç'e desen ki işte Ajax'ın 10 yıl şampiyon olamaması desen büyük ihtimal çok net durumun vehametini anlayabilir. Ya da aynı şekilde Zeko'ya Manchester City'nin Inter'in 10 yıl boyunca şampiyon olamaması dediğin zaman o da bunu çok rahat anlayabilecek durumdaki oyuncular ama kendi karakterleri de çok üst düzeydeymiş. İsmail Hoca da bizim Pereira döneminden sonra İsmail Hoca'nın gelişiyle söylediğimiz bir şey vardı. Sadece oyuncularla ilgili değil. İsmail Hoca Kadıköy ruhunu da geri getiriyor. Çünkü hatırlıyorsan o sırada bizim neredeyse İsmail Hoca geldikten sonraki maçların tamamında Kadıköy full çekmişti. Zaten o yıl itibariyle seyirci ortalamasında iç sahada en yüksek seyirci ortalamasını İsmail Hoca geldikten sonra Fenerbahçe yakaladı. İşte orada bir Arda heyecanı da vardı. Crespo Zayso oturtmuştu. Gollü maçlar ve savunma kurgusunu oturtan bir hava vardı. Tabii bir Fenerbahçe'nin evladı da olunca, öyle de bir yapı olunca seyirci de daha fazla motive oluyordu ama dediğin gibi İsmail Hoca'nın çok büyük bir başarısı. Buradan sonrası için de kadroyu alt alta yazdığın zaman zaten bu konuda orada kim olursa olsun çok büyük bir sorumluluk düşecekti. İsmail Hoca'ya da bu ciddi bir sorumluluk düşüyor. Çünkü birkaç mevkide direkt ilk 11'e yazabileceğin birbiriyle çok yakın oyuncuların olduğu bir kadro kuruldu şu an. Hem yerli dengesi hem Avrupa maçları bunların hepsiyle birlikte hem forma adaleti mi dersin buna? Yani burada bir adaletsizlik yapacağından değil ama futbolcularım her futbolcu muhakkak oynamak istiyordur. Kimse ya ben yedek oturayım gayet keyfim yerinde diyeceğini zannetmiyorum. O yüzden o dengeyi de iyi kurması lazım. Bazı şeyleri iyi anlatabilmesi lazım. Kim işte tam şey bilmiyoruz. Mesela işte son maç yine o maçta konuşuruz ama Kent'in kadroya bile alınmaması. ilk 18'de olmaması. Yani bu geçişlerin hocayla takım arasında iyi kurgulanması lazım ki ilerleyen dönemde sıkıntı yaşamayalım. Çünkü kadronun muhtemelen ya Türkiye Kupası, Türkiye Ligi ve Avrupa'yı düşündüğümüz zaman tamamına ihtiyacımız olacak gibi duruyor.
Evet, şimdi Avrupa maçları Twente içeride dışarıda oynadık ve geçtik ama ilk maça bir bakarsak orada bir takımın kırılgan olma ihtimali olan ilk anlardı. Çünkü Kadıköy'de erken bir golle Avrupa takımı öne geçince böyle bir eski günler hatırlanır, bir acaba denir. Çünkü İsmail Kartal da ilk geldiğinde Slavia Prag maçlarında bunları yaşamıştı. Benzer şekilde işte sonrasında Jesus'la Dinamo Kiev karşısında o şampiyonlar yönelemesini yaşadık. Bir acaba dendi. Sonra ama o söylediğin an, yani o kornerde Fred'in bir seyircilere hadi ne oluyor diye bir şey var daha 30. dakikada ve orada bir seyircileri geri getirmesi, ardından hemen Osterwolde'nin Icardi'ye nazire yapan kafa golü.
Ya onun bir öncesinde aslında dinleyenler hatırlayacaktır. Bence kırılma anlarından bir tanesi de hakkını teslim edelim İrfan Can kalecinin 2-0'ı engellemesiydi. Orada 1-0'ken herhalde 19. dakikalarda falandı bir ciddi bir pozisyonu vardı Twente'nin. Onu çok iyi çıkarttı İrfan Can. O çıkarttıktan sonra işte dediğin gibi 35'lerde falan Fred'in böyle bir güzel bir şekilde dönüp vurup kalecinin kurtarıp kornere çıkmasından sonra seyirciyi ayağa kaldırmasıyla rüzgar tamamen bize dönmüş oldu. Ama yani hepimiz herhalde o sıralarda bir eyvah dedik. Yani yine bir Avrupa maçı. Biraz isimli bir takım. Tak 1-0 geriye düştük. Ama derken maçın geri kalanı tamamen bizim istediğimiz, hatta istediğimizin ötesinde bir şekilde devam etti.
Bir de kırmızı kart bu sefer kabus olmadı. Tam tersine oyunu tamamen bize çeviren durum oldu. Tam böyle devreye girerken tamamen kırmızı kartı hak eden bir hareket. Orada biz ilk sarı kart çıktığında bile onun kırmızı olması gerektiğini konuşmuştuk. VAR sağ olsun adaletli davranıp orada kırmızıya çevirdi pozisyonu. İkinci devrede de bu sefer aslında yine baktığın zaman orada değişikliklerin etkisi yine var. Çünkü Kent
Evet.
çıktı ve İrfan Can girdi ve İsmail Kartal'ın ben şey diyorum, Phil Jackson çok izlemiş herhalde diyorum. Çünkü tamamen futbola uyarlanan üçgenleri var. Phil Jackson üçgenlerini
Evet.
İsmail Kartal futbolda şu an Fenerbahçe'de deniyor. Hem sağdan hem soldan o üçgenlerle gelen hem Szymanski'nin hem İrfan Can'ın golleri benzer
Ya,
şablonlarda.
bence genel olarak yani buradan sonraki konuşacağımız iki maçı da ekleyerek söylüyorum. Şu an için hani ideal kanat ikilileri galiba Ferdi, Tadic, Osayi, İrfan Can gibi duruyor. Yani şeyin bir tık ben şu an Cengiz'in önünde görüyorum İrfan Can kahveciyi. Hem ya oyun olarak da daha iyi durumda. Biraz fiziksel olarak, kafa olarak da sanki Cengiz'den daha iyi durumda gibi. Yani tabii bu şey değil, anormal bir durum değil. Cengiz işte hiçbir hazırlık maçı oynamamış. Transfer de büyük ihtimal onun için yorucu bir süreç oldu. Çünkü aylarca uğraşıldı. İşte takım izin verecek mi, bırakacak mı, parada anlaşılacak mı, gelecek mi, gidecek mi derken sancılı bir süreç. Tabii büyük bir camiaya bu kadar büyük ücretle gelince üzerinize illaki bir baskı da oluyordur. Bunların etkisiyle birlikte Cengiz şu an bence istenen seviyede değil. Zaten o Twente maçında da İrfan Can Osayi uyumu. Zaten İrfan Can kendisi 2 gol attı. Yani hem o asiste ikisinin orada kurdukları pas alışverişinin ciddi katkısı var. Sonrasında İrfan Can'ın önce Ferdi'nin asisti, sonra Zeko'nun asistinde attığı 2 tane çok güzel gol. Bu arada o şeydeki üçgen kurulduktan sonra Szymanski'nin golü de çok şahane bir gol. Tam böyle bir usta bir vuruş. Zaten sonunda da Tadic penaltıdan attığı golle perdeyi kapatmış oldu. O maç aslında yine çok ideal bir 11 ile çıkamadık. Osterwold o maçta stoper oynadı çünkü. Biraz da sırıttı haliyle. Ya zaten daha sol bekte çok oturmamışken stoper olarak oynaması, attığı golle oradaki yani o ağırlık kalmalarını veya adam kaçırmalarını affettirmiş oldu. Turu aslında aldığımız maç oldu. İkinci maç bizim için ondan sonrası formaliteydi.
Evet, bu sefer Tadic penaltıda da hata yapmadı. Çünkü önce bir kaçırdığı penaltı var arada. Bu sefer penaltıyı daha sol ayağıyla atması gereken yere. Hatta birazcık ben şey dedim orada. Hafif Panenka ortaya doğru bir attı. Kaleci de yanıltmış
Evet.
oldu orada. Deplasmanda Twente maçı bu sefer biraz vasat geçen bir maç. Tabii ilk maçtaki skor ama tam tersine Twente seyircisinin ve oyuncuların aşırı provokasyonuyla geçen bir maç oldu.
Çok ilginç bir maçtı hakikaten.
Yani sürekli burada bakıyorum. Yani biz bayağı bir sarı kart görmüşüz ilk yarıda ama yani şu an bakıyorum. Hep bizi bir provoke etmeleri sonucu o aslında. 5 tane sarı kart görmüş Fenerbahçe ilk yarıda o maçta.
Yani bir de şey de var. Şimdi 1-0, 2-0, 2-1 gibi bir skorla kendi evinde Twente çıkarsa diyeceğim ki hani o gerginliğin bir altyapısı olabilir. Yani çünkü hakikaten tur ihtimali olan yani kendi evinde turu getirebilecek bir skorla gelmişsin deplasmandan gibi düşünebilirsin. Ama 5-1'e böyle bir ortam gelmeyi yani çok anlamlandıramadım açıkçası. Bizimkiler de biraz şey yani o gerginliğe yenildiler aslında. O sarı kartlarda onun etkisi de vardı. Hakem de biraz orada sarı kartları bize biraz daha rahat gösterdi gibi geliyor. İşte 5-1'in rahatlığı, ortamın gerginliği derken bence mesela benim için şey çok önemliydi. 5-1 ile biz turu aldık deyip beraberlik ya da 1-0 bir mağlubiyet değil de kazanarak yani 5-1'in üstüne yine kazanarak deplasmanda turu geçmek bence çok çok değerli. Yani o hakikaten tam bir büyük takım refleksi. Yani bizim için skordan bağımsız ne olursa olsun biz maçımızı alır, işimize bakarız mesajını vermek bence çok çok kıymetliydi.
Ve orada yine aslında devre arasında Cengiz'in yine birazcık yetersizliğini görüp King müdahalesi geldi. Hatta King olunca ne alaka diye sordun ama sonradan İsmail Kartal'ın bir bildiği varmış. Şöyle döndü olay çünkü King gerçekten bir damga vurdu özellikle 70'ten sonra bulduğu alanlarda. Yani öyle bir koşu yaptı
Şimdi
ki
o
koşarken ben ne oluyor dedim yani.
tam şeyi hatırlattı, bir Barcelona maçıydı galiba. Gareth Bale'in Real Madrid'de herhalde zaten insanların aklında kalan en büyük anısı odur. Böyle bir 70 metre depar atmıştı.
Dışarılardan dolaşarak.
Evet, sağından atıp kendisi tacın dışına çıkıp tekrar topu yakalayıp Cristiano Ronaldo'nun buna benzer çok fazla golü veya hata asisti vardır. Hakikaten King Gol King'e yazılır aslında. Hani golü atmış kadar oldu oraya kadar gittikten sonra. Penaltı için de şey diyebilirim. Tabii çok şey değil ama sanki Zeko daha iyi penaltı attı Tadiç'ten gibi geliyor bana.
Daha temiz,
Tadiç
güvenilir.
daha da evet. Yani Tadiç o sırada oyunda değildi. O yüzden büyük ihtimal ikinci penaltıda Zeko'ydu ikinci penaltıcı. Daha temiz bir penaltı attı gibi geliyor. O golden sonra aslında King bir iki tane daha yakaladı. Yani yine böyle bir depar attı, bir tane gitti, kendisi şut çekti, olmadı falan. Hakikaten o maçta bir göz doldurdu. Ben acaba hani vitrine çıkartmak için mi yapılıyor diye sorarken lig maçında, Ankara Gücü maçında tekrardan oynatılarak sanki İsmail Hoca'nın King'le ilgili bir kurgusu varmış gibi gelmeye başladı bana.
Evet zaten transferin de Avrupa'da kapandığını düşünürsek büyük ihtimalle onu bir şekilde tutmak ve rotasyonda kullanmak isteyecek. Maç içerisinde ben şey söyleyeceğim. İrfan Can Eribayat'ı bence gereksiz oyunda tuttuk. Yani yedek kaleci kim olursa olsun fark etmez. Bakıyorum yedeklerde. Kalecimiz aslında o gün yedeklerde hatta Livakovic yazıyor ama doğru mu bilmiyorum burada. Yani
Yok.
yanlış maça bakıyorum.
Zannetmiyorum.
Yok, Twente maçının aslında ben şeyine bakıyorum. Kadrolarına bakıyorum. Burada yok son maç kadrosu olarak onu göstermiş pardon. Şu anda göremedim bile şu an kaleci kim. Ama fark etmez diyorum ben. Çünkü İrfan Can o kadar bir sarsıntı geçirmişken hatta ayağa kalkıp tekrar geri düşmüşken
Tekrar evet.
onu oynatmak için uğraşmaya gerek yoktu sanki.
Yani tur yani bu turu riske kaleci değişti turu riske atacak bir şey değildi o maçta dediğin doğru. Ama muhtemelen İrfan da belki kendi de kalmak istedi bilmiyorum. Ama dediğin gibi hani orada bir şey yapılabilirdi. Bir yedek kaleci kimse oynayabilirdi. Onu demişken bu arada sakatlığı olduğu için herhalde Livakovic'i yine göremedik. Ankara Gücü maçında.
Evet onu
Herhalde
İsmail
milli
Kartal
maç arasından
söyledi.
sonra.
İsmail Kartal söyledi öyle bir adalesinde bir ağrı olduğunu. O yüzden
Yani
risk
çünkü
etmedik
artık
yani.
birinci kalecinin Livakovic olduğu herhalde net.
Ama sonuçta İrfan Can da bu 9 maçlık seride 6 aydan kaleyi devraldıktan sonra 4 maçta kaleyi gole kapatmış. Yani gol yediği
Ya
maçta o Twente maçı ilk maç olması lazım. Diğer maçlarda bir kaleyi gole kapatma şeyi de var şu anda İrfan Can'da.
yani geçen sezon Altay sakatlandıktan sonra da bence iyi performans göstermişti. Yine bu sene de kaleyi aldıktan sonra son 4 maçta gayet iyi performans gösterdi. En azından şunu, ya arada böyle ilginç çıkışları, böyle garip hataları falan oldu, olmadı değil. Ama çok motive. Yine aynı şekilde o da böyle gol sevinçlerinde falan yani bayağı yaşıyor olayı. Hatta seyirciyle de Twente maçlarında seyirciyle de bayağı bir diyaloğa da girdi. Rakip takım seyircisiyle. İyi bir ikinci kalecimiz var diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Yani şimdi daha zaten Livakovic'i görmedik. İnşallah tam istediğimiz gibi çıkar. Takıma iyi uyum sağlar. O Dünya Kupası'nda gördüğümüz performansı Fenerbahçe Kalesi'nde görebiliriz diye umut ediyorum. Ama herhangi bir durumda büyük takımın yedek kalecisinin de gönül rahatlığıyla kaleyi teslim edebileceğim bir oyuncu olması şart. Bence şu an öyle bir oyuncumuz var. Ki hani genelde şeyler yapılır. Belki Türkiye Kupası'nda Livakovic kullanılmayıp Türkiye Kupası boyunca İrfan Can'la devam da edilebilir.
Hatta bazı konferans ligi maçlarında bile olabilir bu. Konferans liginin gidişatına göre.
Ya onu zaten hani Ankaragücü maçını değerlendirdikten sonra bir konferans ligini konuşuruz. Gruplarımızı ne beklediğimizi veya neler yapılması gerektiğini. Orası çünkü sanki bizim için rotasyona çok ciddi müsait bir kura çektik ve öyle bir yol varmış gibi gözüküyor.
Şimdi bizim yedek kalecimiz demin bulamamıştım. Şimdi söyleyeyim. Muhammed Doğukan Demir'miş o maçtaki yedek kalecimiz ve 17 yaşındaymış. Belki de ona o maç için pek güvenemedikleri için de İrfan Can'ın devam etmesini istemiş olabilir İsmail Kartal. Çünkü
Olabilir, evet.
o gün Altay kadroda yoktu. Transfer görüşmeleri sebebiyle Livakovic'e daha kesinleşmemişti hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla büyük ihtimalle o yüzden de bir devam etmek istemiş olabilirler. Yine de sporcu sağlığı orada bir beyin sarsıntısı geçirdi. Çok gözle görülür bir şekilde ortadaydı yani.
Ya geri düşmesi tekrardan,
Evet.
kalktıktan sonra tekrar düşmesi, evet, çok ciddi bir durum vardı belli.
Diğer yedek kalecimiz de Furkan Onur Akyüz'müş. O da yine 17 yaşında. Yani iki tane 17 yaşında kalecimiz varmış o gün yedeklerde. O zaman Ankaragücü deplasmanına geçebiliriz. Yine kötü bir zemin. Kötü bir zemin olduğunu maç öncesinden daha bildiğimiz ve bizimle kişisel psikolojik dertleri olan bir teknik direktör karşı takımda. Bize son dakikalarda kaybetmeyi seven ve çıldıran bir teknik direktör. Yani ilk yarıya baktığımız zaman pek ortada bir şey yoktu maalesef. Yani bir oyun adına belki yine sahanın kötü olmasıyla alakalı. Hatta şimdi ilk yarının şeylerine bakıyorum. Sadece bir tane sarı kart var Ankaragücü'nün gördüğü. Onun dışında ortada bir doğru düzgün bir şey de yok. Maçın
Ama
içinde
o sarı kartı da şurada bir parantez açmak lazım. Bence o kırmızı kart.
evet, sonra maçın sonrasında konuşulan bir şey. Yani bariz gol şansını engelleyen, Dzeko'nun kontrolünde olan bir topu kesen ve 7. dakikada aslında kırmızı olsa maçın gidişatını zaten değiştirebilecek.
Değiştirebilecek. Ya ki ben hani daha pozisyonu ilk izlediğim anda da kırmızı dedim. Bence çünkü yani sahada hakem çok daha net görüyordu aslında olayı. Orada ne top kornere gidiyordu. Yani Dzeko direkt önünü almış gidecekti. Yani gol olur olmaz ayrı bir şey ama %100 gol şansı. Bence kırmızı karttı. Zaten maç sonrasındaki hakem yorumcularının hemen hemen tamamına yakını da pozisyon için kırmızı kart değerlendirmesinde bulundu. Yine hakemle ilgili bir şey pozisyonu da vardı. 66. dakikada Fred'in bir penaltı pozisyonu. Bence o da penaltı.
Evet yani
Orada
orada VAR izlemesine rağmen neden müdahale etmedi? Yani bu VAR protokolü de zaten çok anlamsız. Bazen diyorlar ki hakem gördüyse olmaz karışmaması lazım. Bazen yok diyorlar aslında karışması lazım. Orada bir değişik şeyler var. Zaten aslında konuşmadığımız başka şey Fred'in o iptal edilen golü
evet.
Samsun maçında o kadar atak değişmesine rağmen top onlara geçmesine rağmen dönüp ta bir önceki offside pozisyonu yüzünden golü iptal etmek gibi şeyler.
Ve nefis bir gol.
Evet yani Çok güzel bir başlangıç yapmış olacaktı. Onu hevesimizi kursağımızda bıraktılar. Sevinci kursağında kaldı. Ailesi o kadar sevinmiş, onlar da boşuna sevinmiş oldular. Çocukları falan. Yani değişik bir VAR protokolü, bir türlü alışamıyoruz. Her sene bir şeyleri değişiyor zaten.
Ya bununla ilgili bence açıklama yapılmaması en büyük fecaatlerden bir tanesi. Ben şeyi anlayabiliyorum. Yani o konuda ya işte VAR konuşmaları açıklansın kısmı yani o kısımda değilim ben. Ama en azından protokolle ilgili şunun açıklanmasında fayda var. Şimdi muhtemelen zaten görüşler de bu şekilde. İşte mesela Zeko'nun pozisyonundan bahsedelim. Muhtemelen VAR hakeme diyor ki ne gördün? Yani ne gördün sorusuna hakem bariz gol şansı yoktu, top kontrolünde değildi, kornere doğru gidiyor dediğinden sonra büyük ihtimal VAR karışmıyor. Yani anca böyle düşünebilirim. VAR şunda sanki karışıyormuş gibi bir şey var. Bunu açıklamıyorlar ama bunu net açıklasalar bence hem televizyon yorumcuları hem biz izleyiciler, taraftarlar daha rahat edeceğiz. Eğer hakem çok emin değilim diyorsa, faulü gördüm ama şeyi görmedim diyorsa da muhtemelen bir izle diyorlar gibi geliyor bana. Ya baş çünkü şeyde de Fred'in pozisyonunda da Zeko'nun pozisyonunda da VAR'ın hiç müdahil olmamasına başka bir açıklama bulamıyorum. Yani hakem ben konuya çok hakimim. Gördüm ve net kararımda netim demediği sürece çünkü VAR'ın bir gel de, bak demesi lazım gibi geliyor bana.
İşte orada ben şunu anlamıyorum. Hakem zaten gördüm diyorsa VAR'la konuşup niye bekletiyor? O zaman gördüm, hiç bununla uğraşmayalım desin. Yani VAR'la konuşmaya başladığı anda demek ki bana VAR'ın müdahale hakkı varmış gibi geliyor. Anladım. Çünkü bazen biliyorsun çok net yapıyorlar ya, böyle el hareketiyle hiçbir şey yok
Evet.
diyor mesela. O zaman hiç dinlemeden gidiyor. Tereddütteysen o zaman VAR'la bir o şey yap, müzakere et ve onları söyledin. Bir de mesela öyle bir pozisyonda, bariz gol şans pozisyonda bunu bir yukarıdan tamamen sahayı görerek görmek var. Bir de maçın akışı içerisinde diagonal bir şekilde görmek var. Yani büyük ihtimalle VAR'dakiler bunu çok daha net görebilir, onun bariz gol şansı olduğunu.
Ya şimdi tabii biz burada yani Samsun maçı artı Ankaragücü maçında galip geldiğimiz ve 6 puan cebimize koyduğumuz için çok fazla konuşmuyoruz veya o çok fazla ama dediğimiz şey aslında çok ciddi. Yani bir tane golümüz iptal ediliyor. Bilmem kaç pozisyon önceki ofsayttan dolayı. Bu maçta bir tane kırmızı kart hani ve çok tartışmaya açık bir konu değil aslında. Hani bariz gol şansı var. Hakem gidip var ince sadece baksa hani var kırmızı demesine gerek yok. Gel bir bak dese hakem kendisi baksa zaten kırmızıyı verecek muhtemelen. Aynı şekilde Fred'in pozisyonu. Yani şimdi Icardi'nin penaltısını düşünüyorum. Gerçi orada Icardi çok acayip atmış, güzel kendini atmış yani. Penaltıyı böyle baya baya göstermiş. Şimdi o penaltı ise bu nasıl penaltı olmuyor? Çok anlamlandıramıyorum yani. Şimdi bu maçı kaybetsek ya da beraber bitse ve bunlar olabilir. Yani bazen o
Baktığı
penaltıyla
zaman
belki de maçı alacaksın yani.
zaten Ankaragücü'nün de aslında verilmeyen penaltısı var, uzatmada.
Onların da bir verilmeyen penaltısı
Yani
var.
o verilse bir anda 1-1 bitmiş olacak maç ve olan bize olacak. Zaten şu anda da bir anda algıda tersine çevriliyor ya, Ankaragücü'nün o penaltısı verilmediği için. Yani aynı hakem ikisini de vermedi. Fener'e daha önce verse maç bitmiş olacak ama Ankaragücü'ne vermediği için sanki Fenerbahçe lehine bir şey yapmış gibi gözüküyor ortada.
Ya bir de şöyle bir şey oldu. En azından bazıları için de. Ha, adam demek ki tutarlı falan oldu yani. Bence zaten hakemin tutarlılığından sorun yok. VAR protokolüyle ilgili sorun var. Yani evet doğru. Bu şekilde yaklaşıyorsanız bir şey demiyorum. İkisini de vermedi hakem. Ya demek ki adam böyle futbol anlayışı, penaltı anlayışı böyle. VAR'ın ikisine de müdahil olmaması çok enteresan. Herhalde zaten bizimkine hiç müdahil olmayıp Ankaragücü'ne penaltıda müdahil olsaydı o daha bambaşka bir kaosa sürüklenip ilginç bir yere gidebilirdi olay. Ya şu an için en azından büyük camia tarafından biz kendi Fenerbahçe açısından baktığımız zaman 3 puan aldığımız için bir şey yokmuş gibi gözüküyor ama bu pozisyonlarda canımızın yanacağı günler gelebilir. Dikkat etmekte fayda var.
Şimdi bir de gole dönersek, Dzeko bunu daha önce de Szymanski'ye verdiği, Avrupa maçına verdiği pasta da göstermişti. Pas kalitesini yine ortaya koydu. Dzeko'nun maçından içinde
Muhteşem bir pas.
aslında kaçırdığı kendine yakışmayan goller var. Ama üstünde bu pasla bitiriciliği başka bir seviyeye taşımış oldu ve Osayi Samuel'den de beklenmeyen bir gol. Çünkü Fenerbahçe kariyerinde sadece 4 gol atmış ve o, yani önceki kaçırdığı golleri düşündüğümüzde bu çok güzel bir vuruşla kendisinden beklenmeyen sürpriz bir gol geldi.
Twente maçında bir şut denemesi vardı hatırlıyorsan. Ya böyle bir topu sürdükten sonra bir şut denemesi vardı. Şimdi önce golden önce şunu 40 ile 47'de notumu almışım. Tadiç'in iki asistini yedi aslında Zeko. %100 golü var. Birini kaleci kurtardı diyebiliriz. 40. dakikadakini direkt Zeko kaçırdı. 47'dekini kaleci kurtardı diyebiliriz. 53'te bir pozisyon daha var. Bu sefer de biraz bencillik yaptı aksine. Hani yani pasör özelliğinin dışında. Çünkü o sırada Tadiç ve Şimanski çok müsaitti. Ceza sahasının içerisinde kendi vurmayı tercih etti. Muhtemelen bu 40 ve 47'de kaçan gollerin etkisiyle orada bir yani kendine olan sinirle bir daha denedi. 59'da Osayi'ye muhteşem bir pas. Osayi'den de hakikaten dediğim gibi beklenmeyecek. Hatta işte ya belki şöyle tanımlayabiliriz Osayi. Zaten bunları atıyorsa Fenerbahçe'de oynamazdı diyebileceğimiz golü attı. Osayi özelinde de yine şey çok net herhalde İsmail Hoca dokunuş.
Evet, İsmail
Yani
Sil'in
geçen
diyorum ben. O meşhur Aziz Sil'in lafı vardı Aziz Yıldırım zamanı.
evet yani geçen sene unutulmuş oynatılmayan Osayi şu an herhalde Fenerbahçelilerin birçoğu kağıdı kalemi eline aldığında ilk 11'de sağ bek hiç düşünmeden Osayi yazıyordur. Öyle bir pozisyona geldik. Bu da aslında biraz da işi de güçleştiren de bir taraf olmadı değil. Yani şimdi Osayi de oraya yazınca bu sefer yerli Livakovic'i de kaleye koyduğun andan itibaren yerli rotasyonu ile ilgili çok ciddi şeyler oluşmaya başlayacak. Biz hani şey diyorduk hani Mert Mürdür oynar. Ferdi, Mert Mürdür, işte Cengiz, İrfan Can Kahveci ya da Mert Hakan Yandaş ya da İsmail Yüksek ile bu işi çözeriz diyorduk. Ama o sayı orada kesinleşince bir yerli daha nerede oynatılır artık İsmail Hoca'nın orada bakacağız. Yani nasıl bir çözüm üreteceğine. Bu maç üzerinde şeye de değinmekte fayda var. Şimdi burada Tolunay Kafkas'ın yaptığı ve bundan sonra da büyük ihtimal diğer hocaların da takip edeceği bir şey var. Şimdi Fenerbahçe için kritik bir çizgi oluştu. İsmail, Fred, Şimanski. Şimdi Fenerbahçe 2-8'de oynuyor. İşte Şimanski biraz daha ona kayık şekilde. 6 numarada İsmail. Şimdi burada İsmail o kadar kritik ki. Tolunay Kafkas ne yaptı? 2 kişiyle, 3 kişiyle hep İsmail üzerine bastı.
Ve daha ilk yarıda sırıttı İsmail. Hatalar yaptı. Top
Evet.
kaptırdı. Yetişemedi oyunculara.
Hatta işte bir 31. dakikada İrfan Can'ın bir kurtarışı var. Oradan önce İsmail'e yapılan baskı sonucunda geri döndü. Pası da veremedi. Topu kaptırdı. Kalemize pozisyon olarak geri döndü. Bu bence İsmail oynadığı sürece sık sık görebileceğimiz bir şey. Çünkü hocalar bunu büyük ihtimal kullanacaklar. Burada tabii bir şeye daha değinmek lazım. Neden bu İsmail kötü olduğu için, yetersiz olduğu için bazı şeyler de şöyle düşünmek gerekiyor. Hocanın bir oyun sistemi var. Hocanın oyun sisteminde hoca şunu yapıyor. Geçen senenin tam tersi. Baya baya bir farklılık var. Savunma gömülü. Geçen sene de hatırlıyorsan çok öne çıkartıyordu Jesus savunmayı. Hatta işte Fenerbahçe'nin her maçta rakip takımın işte defalarca onlarca kez ofsayt düşmesinde işte bir ofsayt taktiği yapıyorlardı. İnanılmaz derecede ileriye çıkıyorlardı. Bu sene de tam tersi Fenerbahçe'nin savunması çok gömülü oynuyor. Şimdi savunma çok gömülü oynadığı zaman 6 numara öyle bir pozisyonda kalıyor ki savunma zaten gömülü. 6 var. Topu işte kanatlara ya da Fred'e ulaştıracak adam İsmail. Bu da İsmail maalesef tam o seviyede değil. Yani çok iyi niyetli. Fiziksel olarak kendini çok geliştirdi. Ara ara ciddi güzel ileri çıkışlar da yapıyor. Ama şeyde bile hani 3-5 kez ekrana geldi. Sahada olanları belki daha fazla görmüştür. Fred bütün maç boyunca İsmail'i sürekli bir uyarmak zorunda kaldı. Yer gösteriyor, pozisyon gösteriyor. Şimdi maçı bir sakin kafayla bir daha izlesen bir Fred'in oyunundaki basitliğe bakmak lazım. Yani tek toplar, alıp vermeler. Yani çalım atması gerektiğinde çalım atıyor, vermesi gerektiğinde veriyor. Kanat değiştirmesi gerektiğinde kanat değiştiriyor. Bir de İsmail'e bakmak lazım. Aynı şekilde şunu da ekleyebilirim. İsmail'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda o kırmızı kartın bence %50'si de Mert Hakan Yandaş'tı. Yine bir 8 numara gibi düşünürsen işte Mert Hakan Yandaş'la Fred arasındaki fark da burada. Mert bir aldı, bir etrafında döndü. 3 kişinin arasına girdi. Sonra topu geri İsmail'e atmak zorunda kaldı. Halbuki orada çok daha basit bir iş yapabilirdi İrfan. O şey Mert Hakan çok pardon. O yüzden hala Fenerbahçe'nin bu oyun sistemiyle oynayacağı için yani eğer Savunma biraz daha ileri çıkarsa belki İsmail 6 numara pozisyonu daha rahat edebilir. Ama Fenerbahçe bu sistemle oynamaya devam edecekse iyi bir 6 numara ihtiyacı var ki hoca da zaten aslında bunu söyledi. Yani arayışlarınızın sürdüğünü, bu transfer çalışmasını devam ettiğimizi. Avrupa treni kaçtı ama çok önemli değil. Yani Fenerbahçe şu an mevcut kadrosuyla bu gruptan çok rahat 18 puanla çıkacak kapasiteye sahip bence. Bu maçı bitirdiğimizde o ayrıyetten onu konuşuruz ama o yüzden bence Avrupa'ya yetişmemesi çok bizim açımızdan çok önemli değil. Galatasaray Alelacele iki transfer yapmasının sebebi çünkü yani Bayern Münih, Manchester United, Kopenhaglı bir grup kritik ama Fenerbahçe'nin öyle bir aciliyeti yok. O yüzden ligde direkt ilk 11 oynatacağım. Gruplardan çıktıktan sonra zaten liste yenilediğin için de çok önemli olmayacak. Buradan sonraki turlarda ilk 16 kısmından itibaren ekleyebileceğin hocanın istediği ve sisteme uyacak bir 6 numara alınması bence daha faydalı olacak ki herhalde çalışmayı da o noktada yapıyorlar diye düşünüyorum. Bir de savunmacılara değinelim. Çünkü farklı farklı bugüne kadar oynadığımız 9 maçta herhalde birbirinden farklı birçok savunma dörtlüleri hatta gördük. Yani Mert de oynadı, Ferdi de oynadı, Osayi oynadı, Jaden oynadı, Jaden Stopper oynadı. Perez oynadı, Ciko oynadı, Beka oynadı, Serdar Aziz oynadı. Hatta Samet bile oynadı. Herhalde tartışmasız Beka Ciko ikilisi böyle kemik gibi. Yani Ankaragücü maçında ben çok beğendim. Hem acayip temaslı. Kaçmıyorlar temastan ve mücadeleden. Bence Fenerbahçe'nin ideal savunma ikilisi Beka ve Ciko diye
Beka
düşünüyorum.
zaten Twente maçlarında çok daha böyle bir ön plana çıkmıştı. Böyle bir adam geçer top geçmez şeklinde böyle bütün hava toplarını toplayarak. O ikisinin içinde bariz bir konu var. Topu zaten onlar çıkartamaması da aslında 6 numaranın defolarında daha
Evet.
fazla çıkartan bir şey. Yani o 6 numara deyince de biz tabii zamanda Aurelio'ları izlemiş birisi olarak Aurelio topu alırdı. Kimseye bırakmadan istediği yere kadar götürürdü. Sonra da top karşılamaya gelince de adamı bırakmaz. Sonuna kadar top alana kadar kovalardı. Şimdi tabii ki İsmail Yüksek onları yapamıyor. Defanstakiler de topu ileriye aktarmada sıkıntı yaşayınca iyice bu sefer defo ortaya çıkıyor.
Şimdi hocanın aslında mesela Krunic ısrarını şuradan çok net anlayabiliyorsun. Krunic 10 numaradan 6 numaraya geçmiş bir adam. Yani futbol hayatını 10 numara olarak başlamış. Daha sonra 6 numaraya evrilmiş bir adam.
Emre
10 numaradan
Gibbelezoğlu
6
gibi
gibi
biraz.
evet aynı onun gibi. Şimdi öyle olunca da tabii topu oyuna sokma noktasında çok rahat servis yapma. Bence İsmail Hoca'nın da yani orada bir oyun kurucu istiyor İsmail Hoca. Çünkü ilerideki geri kalan kısmı bence çok net toparladık. Yani Şimanski, Fred tartışması çok çok iyi. Hatta şu formuyla bunu da yerli sıkıntısına düşersek diye beyin jimnastiği yapıyorum. Kanatta oynadığı oyunu bence 8 numarada daha da iyi hale getirebilir İrfan Can Kahveci. Yani hani Şimanski İrfan Can Kahveci değişiklikleri de yapılabilir. Yerli ile ilgili sıkıntı yaşadığımız noktalarda.
Aslında Ankaragücü maçında da çok fazla içeriye gitmesi de konuştuğumuz bir şeydi. Yani orada kanatta
Evet.
kalmaktansa içeriye girmeyi tercih ediyor zaten İrfan Can.
Çünkü adam oranın o mevkinin oyuncusu aslında. Dolayısıyla sürekli kendini oraya doğru atıyor. Yani savunma kurgumuz dediğim gibi Beka Ciku ikilisi güzel. Arkada bir de Leo Kovac'la birlikte bence orayı iyi oturtacağız. Oturttuk gibi diye düşünüyorum. Ama oyun kurucu, pas dağıtıcı oradan Fenerbahçe'nin hücuma başlangıcını sağlayacak bir 6 numaraya çok net ihtiyacımız var.
Şu
Yani
anda
işte mesela
galiba
ismi
Crespo
geçen
kaldı. Onu gördük. Crespo
öyle
değişim
gözüküyor.
yaşar mı İsmail Kartal'la? O da bir İsmail silini alır mı bilmiyorum ama Crespo zaman zaman o işi yapabiliyordu. Yani şu son zamanlarda yapamasa da İsmail Kartal
Evet.
zamanlarında ya da Pereira zamanlarında bile bazen görmüştük onu yapabildiğini.
Ama tabii şey var. Şimdi takımın kalibresini öyle bir yere çektin ki. Ya 8 numaran Fred'ken 6 numaran sanki Crespo değil yani. O tam orada çalışmayacak gibi duruyor. İsmi geçenler için söylüyorum. Krunic bu profile çok net uyuyordu ama Milan zaten vazgeçmedi kendisinden. Direkt de ilk 11 oynatıyorlar maçlarda. Yine Jorginho bu profile çok uyan bir oyuncuydu ama herhalde o da olmuyor yani yalanlandı diye düşünüyorum. Bakalım Yani hiç belki bugüne kadar ismi geçmemiş birisi de olabilir ama en azından ismi geçenlerden anladığımız kadarıyla hocanın istediği profil çok net belli. Yani direkt savunmanın önünde hem savunmacı özelliği olup hem de takım atağa çıkarken 8 numaraya da kanatlarla olan bağlantıyı çok net ve temiz bir şekilde kurabilecek bir 6 numara istiyor hoca. İnşallah uygun bir profil bulurlar ama İsmail kötü bir alternatif mi? Hayır değil. Bence İsmail birçok maçta çok net Fenerbahçe'nin işini görür. İyi de bir yedek diye düşünüyorum.
Hocanın istediği profil şu an popüler tabirlerden regista diye geçen. Hem
Evet.
defansın önünde topu alıp ileriyi de yönlendirebilen. Aslında evet Emre Belözoğlu tam bunu özetleyen bir profil aslında ama tabii ki çok da fazla bulamıyorsun. Hem böyle savaşacak hem de oyun kurma zekası olacak böyle bir oyuncunun.
İşte bir önceki podcast'te konuşmuştuk ya, yani o pozisyondaki iki oyuncuya 240 milyon euro verdi Chelsea. Yani zaten o pozisyon artık o pozisyonlar onun önü de yani Fred pozisyonu da içinde aynı şey geçerli. Artık çok kıymetli. Yani Avrupa futbolunda şu an 6'lar 8'ler acayip kıymetli. Zaten transferlerde de en büyük paralar aslında 6'lara ve 8'lere verilmeye başladı. Oradan sonrasında iki şey kanat forvetlerini konuşabiliriz. Artık eski tabirle santrafor ya da forvet ikisi ya biri 9 biri 11 gibi düşünebiliriz. Artık modern futbolda 9-11'lerden çok 7 numaralar kanat forvetleri daha ön plana çıktı. Ama onun dışında da paranın en çok döndüğü, en değerli, en kıymetli, en göze batan oyuncular da 6'lar 8'ler oldu. İşte tabii onu bulmak zor. Hem maaşlar çok yüksek hem satış rakamları çok yüksek. Ama Fred'i nasıl getirdiysen oraya bence Fred kalibresinde bir 6 numaraydı. Fener, demek ki zaten öyle bir kalibreyi bulmak istiyorlar ki transferi bu kadar beklettiler diye düşünüyorum şu an. Ya herhangi biri olmasın, sırf 6 almış olmak için almayalım düşüncesindeler gibi hissediyorum. Doğru da yapıyorlar. Yani böyle yapıyorlarsa ki hele şu kuralardan sonra çok acele etmenin de bir esprisi yok.
Yani ama şunu da kabul etmek lazım. Büyük ihtimalle şu an alabilecekleri oyuncu Şampiyonlar Ligi'nden ya da Avrupa Ligi'nden vazgeçmeyecek bir oyuncu anca bulabilirler diye düşünüyorum. Çünkü genellikle oyuncular da kendi tabii ki vitrinlerini düşünüyorlar. Şu anda hali hazırda Avrupa Ligi'nde ya da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan üst düzey bir oyuncu da kolay kolay Avrupa'dan vazgeçmez diye düşünüyorum şu anda. Ligin
Evet.
bu noktasına geldiğimizde. Transferde kapanmışken bir yandan. Şimdi Avrupa maçlarına dönersek, yani normalde böyle 90'lar 2000'ler hep böyle lokum gibi kura, dişimize göre kura diye söylenen kuralardan birisi oldu bu grup ama zaten yani Konferans Ligi'nin şu ana kadarki kalibresine baktığımız zaman, turları geçiş hızımıza baktığımız zaman ya bu tip takımlar var. Ama yine de şunu unutmamak lazım. Danimarka'dan gelen takım şu an lider Danimarka'da. Ve
Bence
Danimarka'nın da
dördüncü torbanın en iyi takımını seçtik.
evet.
Çektik orada. Ama diğer ikisi ya çok çok rahat geçer bence o maçlar. Zaten kendi liglerinde de iyi pozisyonda değiller. Bir tanesi altıncı, bir tanesi dokuzuncu. Kendi liginde. Diğer iki takım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Tabii Avrupa Ligi'nden buraya katılım olacak. Lider bitirdiğin zaman bir kere Şubat ayını geçmiş oluyorsun. Direkt kendini Mart ayına atmış oluyorsun. İlk 16'ya gidiyorsun çünkü birinci bitirdiğinde. Avrupa Ligi'nden buraya katılımlar oluyor. Avrupa Ligi'nin üçüncülerinden buraya gelenler oluyor. Ama şu an yani kuraya katılan tüm takımları kağıt üstüne koysan buraya turnuvadan hiç kimsenin eklenmeyeceğini düşünürsen yarı final büyük ihtimal Fenerbahçe, Beşiktaş, Aston Villa, Fiorentina yazarsın. Yani başka o listenin içerisinde gözüne takılan hiçbir takım yok. Yani Genk belki söyleyebiliriz. Ama onun dışında bana göre ya yarı finali ben direkt bu dördü sayarım. Fiorentina, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Aston Villa diye düşünüyorum. Yani burada çok çok bir futbol kazası olmazsa bence 18 puan toplar lider bir şekilde rahat rahat da çıkarız o gruptan diye düşünüyorum. Dediğim gibi en zor maçımızda şey olur. Danimarka takımı olur. Dördüncü torbadan gelen sürpriz. Galiba Emre Mor'un yetiştiği takım da orasıymış.
Evet, aslında şöyle bir avantaj da var. O Danimarka takımıyla ilk maç içeride oynuyoruz. Yani bu orada belki ilk maçımız olsaydı birazcık böyle moral bozulma ihtimali vardı ama içeride olması bir avantaj yaratabilir orada. 21 Eylül'de olacak o maç, Eylül içerisinde. Ya o maçla içeride başlamak bence güzel bir başlangıç. bir arada aradan çıkarmış oluyorsun yani. O
Tabii. Ya
güzel bir
işte
takım.
bu yani hem bir lider olma ihtimalin çok yüksek olduğu bir gruptasın. Lider olduğun zaman ilk 16'ya gidiyorsun. Çok büyük bir avantaj. Bir anda kendini Mart ayına atmış oluyorsun. Ve bu 6 maç seni rotasyon yapmana da gayet imkan sağlayacak aslında maçlar. Çünkü işte birkaç pozisyondaki birkaç oyuncu mesela Batshuayi, mesela Ryan Kent ki şey var yani şu ana kadar her maça ilk 11 başladı. İşte yine şeyde de oyundan çıkarttı sonlara doğru. Ya Tadiç'i bile dinlendireceğin maçlar olabilir. Yani direkt Tadiç'le başlamayabilirsin. Çünkü bu kadar yoğun bir takvimde ki herhalde şu an tüm Fenerbahçe tabii ki Avrupa çok keyifli. Avrupa'da kupa almak tabii ki isteriz. Şu an hala yani belki birçok insan Konferans Ligi'nin finalini hayal etmeye başlamıştır ama biz lige çok açız. Ve ligdeki şampiyonluk bence olmazsa olmaz. Sene Şampiyonlar Ligi'ne iki takım gidecek inşallah Türkiye'den. O yüzden lig çok çok önemli. Ne bileyim işte Tırnava'yla oynayacağın içerideki Kadıköy'deki maçta Tadiç'le çıkmayabilirsin. Yani direkt Ryan Kent'le çıkarsın ya da Joshua King, Ryan Kent kanatlarıyla çıkarsın. Forvet'te de Batshuayi kullanırsın. 6 numara kim olursa olsun olsa da alırsın İsmail'i mesela o maçta da çok rahat oynatabilirsin. İşte yine Osayi, Jaden, Ferdi arasındaki değişiklikleri yapabilirsin diye düşünüyorum. Bu arada Perez'le ilgili gitmesinden çok Luan Perez'de bir sakatlık varmış.
Evet,
Ve bir
ameliyat
ameliyat
olması
olma.
konuşuluyor ve sözleşmesinin dondurulacağı konuşuluyor. Bugünkü konuşulan şey o. 5 Eylül itibariyle.
Yani aslında bir hani transfer olması ihtimalinden değil demek ki sakatlıktan dolayı kendisini tribünde görüyorduk. Luan Perez'in.
Evet, bir ara bir gidecek iddiası vardı. Bu sefer ama ameliyata döndü olay. O da gerçekten kendisini direğe çarptığından beri bir türlü düzelemedi.
Düzelemedi evet maalesef. Ya iyi bir oyuncu bence ama demek ki sakatlık başka bir boyut. Emre Mor var. Daha bu takıma katılacak. Hani takım bu kadar iyiyken iyi bir Emre Mor da çok acayip şeyler katabilir bu takıma. Onu da aslında merak etmiyor değilim yani. Hani Emre Mor oynadığında hem yerli statüsünde olmasından kaynaklı hem de ciddi yetenek çıtasının çok çok yukarıda olan bir adamın böyle iyi bir takımla işte Fred'li, Tadiç'li, Cekolu bir de bir 6 numara gelirse öyle bir takımla Emre Mor'u da görmek farklı şeyler olabilir yani.
Bizim revirimizde gediklerden bir de Lincoln var. Bir
O bu
türlü
sezonu da
gelemiyor.
kapattı. Geçen sezonu zaten kapatmıştı herhalde bu sezonu da kapattı.
Yani o
Ya ama
pozisyon olduğunda şey dediğimi hatırlıyorum. Kendini imha etti demiştim. O
tabii
pozisyonu görünce. Hemen de çıkmamıştı ama çıktıktan sonra da hala revirde kendisi.
dönemedi. Ya tabii şey var yani inşallah iyileşir her sporcu için yani sakatlık çok kötü bir şey. Fenerbahçe'de olsun olmasın ama en azından ihtiyacımız yok. Yani Lincoln olsun kimsenin aklının ucundan bile geçmiyordur yani.
Jesus'un geçiyordur belki. Arada
Ya
rüyasına
belki o
giriyordur Lincoln. Olsa da bir sol bek
iyileşirsek
oynatsam diye böyle bir.
iyileşirse bir transfer görüşmesi yapabiliriz kendisiyle.
Belki bir Batshuayi'ye değinebiliriz. İkinci kez Nottingham ziyaretinde bulundu. Robin Hood'u seviyor
Evet.
galiba. Böyle bir Nottingham'ın kapısından yine döndü. Geçen sene Fenerbahçe gelme hikayesi de Nottingham belgeleri yetiştiremediği için de Nottingham
Evet,
Forest.
yetiştiremediği için
Bu
gelmişti.
sefer de yine kapıya kadar çağırdılar ama yine onu almayıp başka bir oyuncuyla forvet ihtiyaçlarını giderdiler. Batshuayi de sevgilerini taraftara yollayarak ben bu forma için her zaman elimden geleni yapmaya devam edeceğim mesajını vererek yedek kulübesine doğru geri döndü.
Ya Batshuayi, biz geçen sene de beğeniyorduk. Hatta birçok insan aynı şeyi söylüyordu. İşte sakatlık geçirmese, o formda oynamaya devam etse belki Fenerbahçe şampiyon bile olabilirdi. Hem Perez hem şey için söylüyorum. Batshuayi ikilisi için ikisi birden sakatlandıktan sonra Fenerbahçe ya artık denk de gelmiş olabilir. Tam düşüş o ana denk geldi.
Hatta seviye maçı. Yani o maçı bile belki 1-0'dı sonuçta. O maçı da
Evet, aynen öyle.
kazandırabilirdi. Daha da 2-0 da yapabilirdi. Uzatmaya da götürebilirdi Batu Şahika sakat olmasa.
Ya şimdi o yüzden bence değerli bir oyuncu. Ama şunu yapmak da gerekiyor. Sonuçta şeyde Avrupa maçına Batshuayi ile çıktık. İlk 11 başladı. Ama şu çok net. Batshuayi ile oyunla Dzeko'lu oyunu aynı oynamaması lazım Fenerbahçe'nin. Çünkü bunlar birbiriyle hiç alakası olmayan futbolcular. Yani Batshuayi ile oynuyorsan başka bir oyun oynaman lazım. Dzeko ile oynuyorsan başka bir oyun oynaman lazım. Şimdi hani belli ki Fenerbahçe'nin ilk 11 ya da şey diyelim ana forveti Edin Dzeko. Birçok özellikle zaten bu hakkını da verdi. Şu ana kadar oynadığı maçlarla. 9 gol ve katkısı var herhalde. 5 gol 4 asistli ve 4 gol 5 asistli öyle bir şeyle oynuyor şu an. Yani 9 maçta 9 gole katkısı olmuş. Hani bu tartışmaya açık bir konu değil. Yani acaba Batshuayi oynasa diye bir soru işareti olmaz kimsenin kafasında. Ama Batshuayi'de kaybetmemek lazım. Sonuçta 37 yaşında bir forvetle dediğim gibi bu kadar maçın hepsini birden ki çok kritik maçlar da gelecek. Sakat olabilir, cezalı olabilir, formsuz olabilir. O yüzden Batshuayi'yi her zaman hazır tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama ona göre de mesela Edin Dzeko'lu oyuna Umut Nayır sanki oluyor gibi. Hani
İleride
tip
topu
olarak benim
tutabiliyor. Yani
tutabiliyor.
şu ana kadar tabii ki gol ya da asist katkısını henüz göremedik ama bir şekilde
Ki olabilir de aslında
maç
pozisyona da
sonlarında
girdi.
rahatlatmak için olabiliyor gördüğünüz kadarıyla.
Yani bir Tadic'in bir asisti vardı orada bir kayarak bir iki kere aslında gole de çok yaklaştı ama olmadı. Tabii az da süre alıyor. Ama en azından şey var yani hani o oyunun devamı niteliğinde Umut Nayır'ı kullanabiliriz. Ama şeyli oyunda Batshuayi'li oyunda daha farklı bir formata geçmek gerekiyor. O biraz daha şey böyle hani ceza sahası içerisinde önüne atılan toplar ya da tek vuruş yapabileceği pozisyonları hazırlamak gerekiyor Batshuayi'ye. Batshuayi'den bir servis yapmasını, alan açmasını çok beklememek gerekiyor. Ama geçen sene de gördük yani oynadığı maçlarda bu tip pozisyonları yakaladığında büyük bir yüzdeyle gol atıyor. O yüzden ya ben kalmasını üzülmedim, sevindim açıkçası. Ama kafası burada bir Batshuayi kaldıysa bence Fenerbahçe için değerli.
Yani artık bu saatten sonra mızmızlanacak bir bahanesi yok. Çünkü
Bahanesi yok evet.
yani Arabistan'dan isteyeni yoksa şu an İstanbul'da yaşamaya devam edecek, öyle gözüküyor.
Ya bence İstanbul'da yaşamayla ilgili bir sorunu yoktur da. Ya dediğim gibi şimdi sen Chelsea yapmışsın. Belçika milli takımının forveti olmuşsun. Geçen sene de iyi kötü burada bir performans sergilemişsin. İlla ki onun da kendi içinde bir hayalleri, düşünceleri vardır. Yani şey de var şimdi sen Fenerbahçe futbolcusu olsan dersin ki ya tam baba bir kadroyu kurduk. Ulan bir de forvet olmasaydı belki bize burada bir gün ışığı doğardı diye illaki düşünüyordur yani. Geçen seneki takımda oynayan adam bu takımda haydi haydi oynamayı çok istiyordur diye düşünüyorum ama atıyorum işte Avrupa'daki 6 maç bile bence çok rahat 6'sında birden hadi Batshuayi'yle çıkıyoruz diyebileceğim maçlar diye düşünüyorum ben.
Evet, umarız ki kazanmaya devam ettikçe bu diğer oyuncularımıza da oynatma fırsatı doğar. Ama tabii ki daha önemlisi bu hala transfer penceresi kapanmamışken oraya o 6 numarayı, Regista'yı bulmak,
Evet.
yerleştirmek. Ve dediğimiz gibi de alıyoruz demek için değil, gerçekten orayı dolduracak bir adamla kapatmak. Ve baktığın zaman da Fenerbahçe'nin bunun için bütçesi de var. Sattığı
Evet.
oyunculara baktığın zaman, yani sırf bu hiç hesaba katmadığımız Araolar, Gustavolar, onlardan bile gelen para birilerini almak için yeterli olacak seviyede bu sene.
Ya zaten şey var şimdi bu arada şey de iyi para getirecek bence işte yani benim 6'da 6 hedeflerimden bir tanesi de o. Sonuçta konferans liginden de para kazanıyorsun. Hem galibiyet primleri var hem de işte lider bitirip turu geçmenin getirdiği primler de olacak. O bile sana bir hani şu anki bütçene yeni bir bütçe daha ekleyecek aslında öyle baktığında. O yüzden olması için olması transfer yapılmasın kesinlikle. Çünkü şu anki şey de sakat bu arada Miha da sakat. Yani onu da aslında bu orta saha rotasyonun içerisinde onu da sayabiliriz. Elinde Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İsmail Yüksek varken formayı %100'le vereceğin ilk 11 oyuncusu bir 6 numara bulmuyorsan bence Ocak ayını bekle. Ya hiç şu an hani çünkü Ocak ayında şöyle bir şey de oluşabilir. Şampiyonlar Ligi'nden elenen, yani Şampiyonlar Ligi yolculuğu devam etmeyen, Avrupa Ligi yolculuğu devam etmeyen takım oyuncuları için bu sefer artık cazibe haline dönebilirsin. Yani sen konferansta yoluna devam ederken onlar elendiği zaman orada da bir opsiyon açılabilir. Şeyler de olabiliyor. Çünkü Arabistan bayağı bir adam topladı. Yani bizim devre arası geldiği zaman oradan sıkılan ya da Arapların sıkıldığı ya kiralayalım diye verecekleri falan iyi altın numaralar da çıkartabiliriz. Ha, şu an eğer yapılabiliyorsa tabii ki yapılsın. Ya koca bir devreyi kaybedelim çöpe atalım demiyorum ama elindeki rotasyonla da bence Ocak ayını rahat rahat görebilir Fenerbahçe. Yani başkan herhalde şey stresine girmiyordur veya hocanın da böyle bir baskısı yoktur yani illa altı numara alalım deyip yedek bekleteceğimiz ya da İsmail'in kesebileceği bir oyuncu kesinlikle almayalım.
Şimdi şu an milli ara var. Bu arada tabii ki Ferdi'nin iyileşmesini umuyoruz. Ferdi çünkü
İnşallah.
çok kritik bir dişlisi şu anki sistemin. Hem Livakovic'in kaleyi devralmasından sonra yerli sayısında sıkıntıya girmememiz için hem de zaten kalitesiyle takımı üst seviyeye çıkartan birisi. Eylül'deki maçlara bakarsak 17 Eylül milli ara dönüşü içeride Antalya maçı var. Sonra yine içeride Danimarka lideri dediğimiz Nordsjælland takımı ile 21 Eylül sonra da 24 Eylül bu sefer Alanya deplasmanı. Evet, bu üç maç için beklentilerimiz.
Yaz 9. Yaz. Yaz 9 yaz buraya.
Yani burada tabii ki belki Alanya deplasmanı şu an bilmiyorum şu an Alanya'nın durumu nedir ama o deplasman bize daha öncelerde bela oldu birkaç kere. Hatta Ali Koç döneminde iki kere yenilgi hatırlıyorum orada. Bu sefer bu daha kaliteli üst düzey bir kadroyla hatta üst düzey kalecimizle diyelim sorunsuz geçelim Alanya deplasmanında ve Eylül'ü dediğin gibi.
Şu an Alanya'nın bir galibiyet, üç beraberliği var. Dört maçta. Sekizinci sıradalar ligde. Bizim tabii bir de bir maç eksiğimiz var şu an. Maç eksiğiyle lider olmak da çok keyifli bir şey bu arada. Yani ciddi bir gövde gösterisi. Ya bu gördüğüm Fenerbahçe'nin tabii yani bizim gördüğümüz bu eksileri, defoları işte İsmail konusunda olsun, savunma konusunda olsun, kanat organizasyonları ile ilgili olsun, İsmail Hoca tabii ki hayli hayli görüyordur. O yüzden de zaten ben bu 9'da 9 galibiyeti çok çok kıymetli bulma sebebim bazı defolarımız olmasına rağmen belki biraz da şansın yanımızda olmasıyla veya artık o sinerjiyi yakalamış olmamızla bunların hepsinden galip gelmek işte Alanya maçına gelene kadar bence daha da üstüne koyacak Fenerbahçe. İnşallah bir sakatlık olmaz. O güne kadar bir sıkıntı olmaz. Belki işte zaten 6 numaramız da belki olacak. O maçlara kadar. O yüzden ben şu an için Eylül ayındaki herhangi bir maçta herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Ya hatta belki en zorlanabileceğimiz maç o da içeride olduğu için biraz aslında işi hafifletiyor. Avrupa maçı olabilir.
Şimdi Fenerbahçe zaten daha ileriki fikstürünü maç maç konuşmaya gerek yok ama şunu biliyoruz. Kasım'daki Trabzon maçına kadar aslında kolay bir fikstürümüz var. Ve oraya kadar en az hasarla geçmemiz lazım.
Tabii
Yani
tabii tabii.
arada belki beraberlik. Umarım hiç yenilgi olmaz. Hatta Trabzon maçı içeride olduğu için o zamana kadar yenilgisiz gelip Trabzon'da yenmek iyice böyle bir lige ağırlığımızı koymak olur. Geçen sene ki senaryoyu yaşamamak için söylüyorum bunu. Çünkü biliyorsun geçen seneki senaryoda ne olmuştu? Bir anda önce Giresun moralimizi bozmuştu.
Giresun evet.
Üstüne dönüşünde Trabzon deplasmanı moralimizi bozmuştu. Ve Galatasaray da son darbeyi vurmuştu içeride. Şimdi onları yaşamamak için buralarda toplayabildiğimiz kadar puan toplamak gerekiyor. Ve bu kolay fikstürü avantaja çevirmek gerekiyor.
Ya tabii şimdi burada ya geçen seneden çok çok farklı bir kadro var. Ya sadece kalitesiyle değil, mentalitesiyle de bambaşka bir kadro var şu an. O geçen sene yaşadığımız zafiyeti, ya tabii ki bu takımla maç kaybedecek. Tabii ki beraber kalacak. Bunlar olabilir, gayet normal. Ya günün sonunda şampiyon da olamayabilirsin. Tabii ki çok istiyoruz ama en az senin kadar kaliteli bir Galatasaray var. İki transfer daha yaptılar ki bir tanesi Endombele bizim de listemizde olan. Yani o da 8 numara. Zaten bunu bir önceki podcast'ta aslında konuşmuştuk. Ya Fred mi Ndombele mi dersen Fred'i tabii ki tercih ederdim. Ama iyi bir oyuncu aldı Galatasaray. Zaten iyi bir kadrosu var. Ellerinde Icardi gibi bir koz var. Yani ceza sahası ve çevresine nerede topla buluşturursan gol yapma ihtimal çok çok yüksek bir oyuncuyla oynuyorlar. Ki daha hala oynayamadı. Yine sakattı son maçta. Tete olmadı şu an için. Ama bir potansiyel, çok ciddi bir potansiyel. Bunların hepsini bir araya kattığın zaman Beşiktaş hakeza sonuçta şu an Avrupa artı ligde baktığın zaman Fenerbahçe'den sonra en başarılı takım Beşiktaş. Yanılmıyorsam onlara 9'da 8 yaptılar. Bir Pendik maçları var. O da işte son dakikalarda gelen golle puan kaybettikler. Onun dışında onlar da tüm maçlarını kazandı. Her ihtimal açık ama şu anki kadrodaki karakterler böyle bir yenilgiden, bir beraberlikten bir anda havlu atacak ya da moralleri dibe vurduracak kalibrede oyuncular değil. Hem hırslı hem görmüş geçirmiş tabiri caizse. Büyüklüklerde büyük maçlar oynamış oyuncular. Ben geçen seneki travmaları yaşayacağımızı zannetmiyorum. Ama bir yandan da beklentimiz hep üzerine koyan bir oyun. Oyunun gelişmesi. Özlenen Fenerbahçe mentalitesinin oluşması. Aynı şekilde bu sadece oyuncular için değil, taraftar için de geçerli. Biz o Kadıköy'ü çok özledik yani. Rakibi boğan, hani burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Cümlesinin mottosunun altını dolduracak bir Kadıköy ortamını sağlarız inşallah. Bunun da en büyük şeyi işte bu 9'da 9 olacak. Böyle bir şeyle geldikten sonra seyirci takıma güven kazandıkça geri düşse bile ya bu takım ne olursa olsun bu maçı çevirir zihniyetine girdikten sonra bence seyircinin sahaya olan etkisi de daha fazla artacak. İlerleyen maçlarda şeyi de görürüz. Fikstürün ilerleyen dönemlerinde bence her takım için Ankaragücü deplasmanı bence çok zor bir deplasman olacak. Gördüğüm kadarıyla Ankaragücü gerçekten iyi bir takım. Ve hani şey var. Hani o klasik oyun oynatmamaktan çok hakikaten oyunlarını da oynamaya çalıştılar bize karşı bu arada. Öyle bir şeyle çıktılar. Ankaragücü seyircisi zaten belki Türkiye Ligi'nde şu an için hani büyükleri saymazsak diyorum. Adana Demirspor'la birlikte sayacağım iki taraftardan bir tanesi. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'u bir kenara bıraktığım zaman diğer iki tane takım benim için seyirci etkisi olarak düşündüğünde Ankaragücü ve Adana Demirspor olur. O yüzden zor bir deplasmanı bence geçtik. Şu an bu rüzgarla birlikte çok farkında değiliz. Hatta belki böyle bir sıfıra biraz üzülenler, kötü oyundan dolayı ahlanan vahlananlar olmuştur ama bu saydığın diğer büyükleri de Ankaragücü deplasmanında bence sürprizler bekliyor olacak. İyi bir takım Ankaragücü gördüğüm kadarıyla. Bu galibiyet o zaman daha değerli hale gelir.
Yani kadrosuna baktığın zaman Morutan Galatasaray tutun olmuş olabilir ama aslında kaliteli bir oyuncu ve yedekten de bizim bir şampiyonluğumuza hafiften sebep olan Rodriguez çıktı mesela 70. dakikada
Evet.
falan. Öyle bir kadro
Ki etkili de
kurmuşlar.
oldu.
Evet.
Ya bir kere
Hala
Morutan
pırpırlığı devam ediyor.
bence bütün maç boyunca topu yönlendirme konusunda çok başarılıydı. Ya kanat değiştirdi, ataklara o önderlik etti. Rodriguez de girdikten sonra ya ben bir ne oluyoruz dedim yani. Bir ortalığı karıştırdı. Dip çizgiye indi, bir adam geçti falan filan. O yüzden Ankaragücü can yakar bence. Yani şu gördüğüm formatta ki kendi evinde zaten dediğim gibi baskı da kuracaklar. Ligin başında burayı temiz 3 puanla atlatmak bir artı. Ve bunun ne kadar aynı şeyi geçen sene şey için söylemiştik ondan öncekisi Hatay için söylemiştik. Bunu gördük ondan sonra Hatay'ın neler yapabildiğini. Ankaragücü de şu an gördüğüm kadarıyla ciddi üst sıraları zorlayacak bir takım formatında gözüküyor. Tabii ilerleyen dönemde ne olur bilmiyorum.
Galatasaray'ın transferleri içinde ben şunu söyleyeceğim. Yani kadro mühendisliği olarak sanki Fenerbahçe daha anlamlı işler yaptı bu sene. Önceki senelerde yine bu eleştirdiğimiz bir şeydi. Ama bu sene daha böyle bir gerçekten düşünülerek ve nokta şeklinde yapılmış transferler. Ama Galatasaray'a baktığımızda hep sanki bir fırsat transferleri. Yani bunu Tete için de söyleyebiliriz. Hakim Ziyech
Evet.
için de söyleyebiliriz. Hatta bu son dakikada alınan Endombeleler için de söyleyebiliriz. Oyuncuların kalitesi için söylemiyorum bunu. Sadece böyle bir sanki orada fırsat vardı. Hatta Fenerbahçe'ye nazire yapalım. Şunun elinden kaçıralım gibi gibi transferler biraz bana Ricard senesini hatırlattı. O sene tabii Ricard'ın da Türkiye'ye uyum sağlamaması var ama böyle bir o zaman da bir Dream Team gibi bir şey kurulmuştu. Sonu pek iyi olmadı onun. Okan Buruk başta olduğu için büyük ihtimalle benzer bir bocalamayı yaşamayacaklar ama yine de hepsi doğru transfer mi? Orada benim soru işaretlerim var Galatasaray açısından.
Ya dedi, bir kere önce Fenerbahçe transfer kısmına geldiğimde bunu zaten kendi aramızda konuştuk. Bence çok sadece Ali Koç döneminin değil, Ali Koç'tan öncesine de gidiyorum. Yani Aziz Yıldırım takımlarını da düşündüğüm zaman bence verim olarak en verimli transfer sezonunu geçirdi Fenerbahçe. Yani aldığı oyuncuların tamamı katkı verecek. Tamamı ilk 11. Karakter olarak da biraz şeye benzetiyorum ben şu transfer dönemini. Obradoviç Moruzioğlu Fenerbahçe basketbol takımının transferleri gibi oldu aslında. Yani o zaman da böyle NBA oyuncular giderdi ama öyle oyuncular getirirlerdi ki onlar tak hemen uyum sağlayacak, katkı verecek, taraftarın sevgilisi olacak. Bence bu da çok önemli bu arada. Sadece hani katkı vermesi de değil. Şu an bakıyorum yani Fred işte bugün fotoğraf paylaşmış, Ayasofya'ya gitmiş karısıyla birlikte. Bence bunlar çok pozitif şeyler. Yani şehri bile böyle benimsemek bence çok çok önemli. Ya sempatikliği, taraftarla olduğu, kurduğu diyalog. Şimanski çok enteresan bir adam. Değişik bir enerjisi var. Şu an taraftarlar bayılıyor. Bir de tabii bunda şeyin de etkisi olabilir. Galatasarayların biz bu adamı nasıl kaçırdık? Da ayrı bir tat katıyor Şimanski transferine. Tadic Seko'yu zaten konuşmuyorum. Beka Acıkı bence çok bu sene adından söz ettirecek Türkiye'nin en etkili stoper ikilisi olabilir. Kaleci Livakovic. Hakeza Hırvatistan milli takımında iki tane uluslararası turnuvada neler yaptığını herkesin bildiği bir kaleci. İnşallah burada da uyumu gösterecektir. O yüzden Fenerbahçe Aziz Yıldırım takımları dahil çok nokta atışı, çok doğru. İlk 11 oynayacak ve takıma direkt katkı verecek bir transfer politikası güderken Galatasaray geçen seneki şampiyonluğun verdiği artık rehavetle mi diyeyim ihtiyaç noktalarına dokunmaktan daha çok dediğin gibi yani böyle çilekler çilekler gibi bir şey oldu. Zaha ve Tete zaten direkt hani Fenerbahçe ile çekişmenin getirdiği oyunculardı. İki seneler kadar ihtiyaçları vardı. Soru işareti. Yani zaten Galatasaray'ın iyi bir hücum hattı var. Hani o adamlar ne kadar ihtiyaç vardı? Soru işareti. Son aldıkları iki oyuncu da ya biraz alelacele. Galiba artık biraz taraftar baskısı da etki edince çünkü hani Fred'i Fenerbahçe'nin almasından sonra kendi yorumcuları da aynı şekilde. En çok bizim ihtiyacımız olan adam hani Zaha Tete değil Fred'di. Torreira'nın yanına bizim bir Fred'e ihtiyacımız vardı. Ya bu adamı siz nasıl kaçırdınız? Zın üstüne sanki yapılmış transferler. Beşiktaş'ta transfer yapamamayla zaten. Yani onlar yapamıyorlar bir de. Öyle bir durum var. Kesinlikle şu an transfer sezonunu %100'e en verimli, en doğru geçiren takım Fenerbahçe. Galatasaray'da da göreceğiz. Yani isimler büyük, sükseli ama ne kadar fayda verecek, ne kadar katkı sağlayacak, takıma ne kadar uyum sağlayacak ya da Galatasaray'ın ne kadar ihtiyacı vardı, içerideki harmoniyi ne kadar tutacak ya da bozacak onu zaman gösterecek.
Bir de ben kapatırken artık bir şey deneyeceğim. Yine transferlerle ilgili olacak. İsmail Kartal'ın üçgenlerine değindik. Bir de takımda sanırım böyle bir kümeler var. Yani transfer yapılırken de buna dikkat edildiğini düşünüyorum. Bir böyle bir Doğu Avrupa Balkan kümeleri. İşte burada
Ekol
da Dzeko, Tadic, Szymański bunları söyleyebiliriz. Livakovic de geldi.
evet. Livakovic.
Üstüne bir de Hollanda kümesi de var. Ferdi, Oosterwolde, Tadic yine orada oynadı. Szymański yine orada oynadı. Yani bir şekilde oradan da bir onların bir şey olacak, arkadaşlığı olacak. Üstüne Cengiz Dzeko Roma'dan gelen bir küme. Tabii ki kesişimler var burada ama yani böyle bir oyuncuların da birbirine uyumu da sanki gözetilmiş durumda bu transferler yapılırken baktığımız zaman.
Ya işte bunun en şey örnekleri yüz ifadeleri, sevinçler. İşte hani ben onu diyorum. Ben hani sadece galibiyetin getirdiği bir şey değil. Böyle kamera gösterdiğinde Cicu'yu, Bekao'ya bakıyorum. Hatta şey Erman Özgür Twente maçında şöyle bir yorumda bulundu. Yani kavgaya giderken çağıracağın adam dedi Bekao için. Yani mesela tribün olayları çıktığında taraftarın yanında olmaları ki çok eleştirildi ama İrfan Can başta olmak üzere hani Tadiç'in falan direkt oraya gidip müdahale etmesi işte İrfan Can Kaleci İrfan Can sakatlandığında Fred'in hemen oraya koşturması, Twente'li oyuncuları oradan uzaklaştırma çabaları hakikaten bir takımlaşlık adına da güzel bir hava var gibi duruyor. Bu arada Cengiz şeyle de İrfan'la da zaten acayip onların bir kankalıkları var. Şeyden de gelen, Başakşehir'den de gelen çok iyi bir arkadaşlıkları var. Roma'dan işte dediğim gibi Dzeko'yla. Ya inşallah bu harmoni bozulmaz, böyle de devam ederiz. Her zaman çok iyi günler olmayacak ama bu birliktelik, artık arkadaşlık veya hedefe kilitlenmişlik kötü günde de ayağa kalkmamızı sağlar bizim.
O zaman kadın voleybolcuların Avrupa Şampiyonluğunu da kutlayalım bitirirken. Orada çünkü öne çıkan Vargas gibi Fenerbahçe'nin hediye ettiği Türk voleyboluna ve Eda Erdem gibi bir sembol kaptan. Yani Fenerbahçe bir yandan da tabii ki basketboldaki gibi voleybolda da orada ağırlığını koyması sporu da bir yandan ayağa kaldırıyor. Orada başarımızda biraz kendimize pay çıkartabiliriz sanki diyerek.
Ya bir tabii ki çok büyük bir başarı. Acayip ya, ben bizim maç başlayana kadar zaten 45 dakika o maçı seyrettim. Bizim maçın esnasında sürekli gitti geldi. İzlemeye gayret ettim. Gizem de var. Yani Vargas, Gizem, Eda. Direkt hani şampiyonluğu getiren kadrodaki 3 elemanın Fenerbahçeli olması. Eda zaten herhalde Fenerbahçe kadın olsa Eda olurdu. Büyük kaptan. Büyük karakter.
Kadın voleybol milli takımımızın Avrupa Şampiyonası zaferiyle bu bölümü noktalandırmış olduk. Fenerbahçe'nin zaferlerine devam ettiği bir Eylül ayında Kadıköy Vapuru'nun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.